Ayrım 8, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 87. Alex ve Allison, Palisados Havalimanı'nın geniş pencereli salonunda bir masaya yerleştiler ve içkilerini getiren kırmızı ceketli garsonun mırıldandığı folk şarkısına kulak verdiler. Adanın turist bürosunun yabancılara hizmet veren herkese folk şarkıları mırıldanıp ritmik hareketlerle yürümelerini tembih edip etmediğini düşündü Alex. Kadehine uzanıp viskisinden bir yudum aldı. İçkiyle pek arası olmayan Allison'ın bile kalına biraz alkol karışması için acele ettiğini fark etti. Her şey göz önüne alınınca kendi bavullarının çalınmış olabileceği de düşünülebilirdi. Ama genç kadınınkiler neredeydi? Üstelik notta hem kendinin hem de bayan Booth'un bagajının götürülmesi belirtilmişti. ''Yanında başka silah yoktu değil mi?'' diye sordu aceleyle, şu sprey gibi. ''Hayır, olsaydı zaten alarm verirdi. El çantamı uçağa binmeden önce aratmıştım.'' dedi Allison. ''Gördüğüm kadarıyla çok sakinsin. Hemen telefona koşarak bavulların otele varıp varmadıklarını kontrol edeceksin sanmıştım oysa. Benimkiler önemli değil. Yanımda İngiltere tahtının mücevherlerini taşımıyorum.'' ''Çok üzgünüm Allison'' diyerek iskemlesini geri itti. ''Hemen oteli ararım.'' ''Hayır, lütfen galiba en doğrusunu yapıyorsun. Sinirlendiğini belli etmek istemiyorsun. Eğer bavullar yok olmuşsa yarın sabah yerine koyamayacağım bir şeyi yitirmiş sayılmam.'' ''Çok anlayışlısın, teşekkür ederim.'' Genç kadın kadehini dudaklarına götürürken Alex yerini hafifçe değiştirip salondakileri belli etmeden gözden geçirdi. Masaların ancak yarısı doluydu ve oturdukları köşeden her tarafı görebiliyordu. İki gece önce High Holborn Caddesi'nin köşesinde yaptığı gibi kimin kendisiyle ilgilendiğini merak ederek bakışlarını dolaştırdı. Salonun loş girişinde bir hareket dikkatini çekti. Beyaz gömlekli, ceketsiz, tıknaz yapılı bir adam geniş kapının önünde durmuş, olumsuz bir tavırla başını sallayarak kadın görevliyle konuşuyordu. Alex gözlerini kırpıştırarak bakışlarını adamın üzerinde yoğunlaştırdı. Onu tanıyordu. Avustralya'da Kimberley yaylasındaki tarlalarda görmüştü onu en son. Sonradan Jamaika'ya döndüğünü söylemişlerdi. Robert Henley pilottu, kapının önünde durmuş, salonda birini arıyordu. Alex içgüdüsel olarak kendisiyle görüşmek istediğini hissetti. ''Bağışla beni'' dedi Alex'ına. ''Eğer yanılmıyorsam bir tanıdığımı gördüm, galiba beni arıyor.'' Salonun gölgeleri arasında kapıya doğru yürürken Karayipler'de karşılaşacağı herkesten çok Robert Henley'in bu işe karışmasının doğru olacağını düşünüyordu. Dürüst bir insandı Henley ve güvenilirliğinden dolayı gizli kapaklı dünyayla iş yapabilirdi. Son derece neşeli, sert, birçok konuda deneyimli bir profesyoneldi. Tüm koşullar 40'ından fazla yaşayamayacağını gösterirken o 60'ına yaklaşmıştı ve şimdi 45'inden fazla göstermiyordu. Kısacık kesilmiş kızılımsı sarı saçlarına ak bile düşmemişti. ''Robert, Alexander!'' İki erkek tokalaşıp birbirinin omzunu tuttu. ''Yanımda oturan hanıma senin beni aradığını söylüyordum. Doğrusunu istersen yanılmış olmayı dilerdim.''
''Keşke yanılsaydın evlat.
Ben de bundan korkuyordum. Ne oldu, hadi gel.''
''Bir dakika, önce sana haber vereyim. Öfke krizine hanımefendinin tanık olmasını istemezsin herhalde.''
Henley onu kapıdan uzaklaştırdı.
''Konu Sam Tucker.''
''Sam mi? Nerede o?''
''Sorun bu zaten evlat, bilmiyorum. Sam 3 gün önce Mo Bay'e geldi ve beni Port Antoine'dan aradı. Los Angeles'taki çocuklar burada olduğumu söylemişler. Tabii hemen oraya uçtum ve harika vakit geçirdik. Ayrıntıları boş ver, ertesi sabah Sam galiba gazete almak için lobiye indi ve bir daha geri dönmedi.''
Robert Henley bir saat sonra Port Antonio'ya geri dönecekti. Sam Tucker konusundan Allison'a söz etmemeye karar verdiler. Ayrıca Henley onu aramayı sürdürecek ve bu konuda Alex'e bilgi verecekti.
Birlikte bir taksiye atlayıp Kingston'a geldiler. Alex de Alice'ın otelde indi. Sam ise uçağının bulunduğu Tinson Pen uçuş alanına devam edecekti. Alex resepsiyon memuruna hiç de hissetmediği bir kayıtsızlıkla ''Herhalde bavullarımız gelmiştir.'' dedi. ''Elbette Bay McAuliffe'' diye yanıtladı görevli kayıt formlarını damgalarken. ''Birkaç dakika önce getirdiler. Biz de odalarınıza çıkardık. Odalarınız yan yana.'' ''Ne kadar düşüncelisiniz.'' derken Allison'ın işitip işitmediğini merak etti Alex. Gerçi görevli alçak sesle konuşuyor, genç kadın da tezgahın öteki ucunda broşürleri gözden geçiriyordu. Ama bakışları duyduğunu belli etti. 5 dakika sonra odaya çıktıklarında Allison ara kapıyı açıp yanına gelince Alex'in daha fazla merak etmesine gerek kalmadığını anladı. ''Aynen emrettiğiniz gibi davrandım Bay Patron.'' dedi Allison içeri girerken. McAuliffe elini kaldırıp susmasını işaret etti. Oldukça komik bir durumdaydı. Genç kadının bir anda kapıyı açıp içeri gireceği hiç aklına gelmemişse de kazık gibi durmanın anlamı yoktu. Ceketinin cebinden sigara paketi büyüklüğünde bir tarayıcı çıkardı. Hammond'ın verdiği garip araçlardan biriydi bu. Madeni kutu 3'e 3 boyutlarındaki bir alanda dinleme aygıtı bulunup bulunmadığını saptamaya yarıyordu. Alex odaya girdiği anda kullanmaya niyetliydi ama dalgın bir tavırla balkon kapılarını açıp bir süre Blue Dağları'nın karanlık manzarasını izlemişti. Alice'ın öfke ve korku dolu gözlerini Alex ile tarayıcı arasında dolaştırdıysa da konuşmama akıllılığını gösterdi. Genç adam öğretildiği gibi odanın bir köşesinden başlayıp yatay ve dikey daireler çizerek dolaşırken kendini aptal gibi hissediyordu. Adeta odayı vaftiz eder gibi kolunu sallıyor ve o anda Alice'ına bakmaya bile cesaret edemiyordu. Birdenbire utanç duygusundan sıyrıldı ve midesinin ortasında bir yanma hissetti. Soluğunu tutarak tarayıcısının ibresine dikti gözlerini. Hammond ile yaptığı deneylerde ibrenin deliler gibi titrediğini görmüş ve merakla izlemişti ama şimdi merakın yerini korku almıştı. Hammond ile birlikte yaptığı kullanma alıştırmalarından birini sürdürmüyordu. Her şeye karşın gerçekten kullandığı zaman ibrenin titreyeceği hiç aklına gelmemişti. Ne var ki durduğu yerin yakınında görevi odada konuşulanları aktarmak olan yabancı bir nesne vardı. Alice'a işaret edip yanına çağırdı ve parmağıyla tarayıcıyı göstererek tekrar susmasını işaret etti. Kendini bir yarışma programındaki beceriksiz palyaçolara benzetiyordu. Genç kadının sesini duyunca bu hissi daha da yoğunlaştı. ''Bana aşağıdaki harika bahçede bir içki içeceğimize söz vermiştin. Öteki fikirlerin şimdilik ertelenmesi gerekir hayatım.'' Alice'ın sözleri son derece doğal ve inandırıcıydı. ''Haklısın.'' derken iyi bir aktör olmadığına karar verdi. ''Ama önce bir duş alayım.'' Banyoya geçip musluğu açtı ve kapıyı sesin biraz duyulacağı kadar aralık bırakarak geri döndü. Tarayıcıya tıpkı Hammond'un öğrettiği gibi daha küçük daireler çizdirdi. Aygıt'ın kırmızı ışığı duvarın kenarındaki bir sehpanın üzerinde duran bavuluna yaklaşınca yanıverdi. Minik kırmızı lamba dinleme cihazının ancak birkaç santim uzakta olduğunu belirtiyordu. Dikkatle bavulunu açıp içindekileri yatağın üzerine fırlattı ve boşalınca elini astarında dolaştırdı. Aldığı dersler sırasında çeşitli biçim ve ölçülerdeki dinleyicileri tanımıştı ve parmakları aradığını çabucak buldu. Bir ceket düğmesi büyüklüğündeki nesneye Hammond'un öğrettiği gibi hiç dokunmadan yediğini aradı ve bavulun arka tarafında onu da buldu. Tarayıcı ile odanın geri kalanını dolaşırken tahmin ettiği gibi ibre hiç oynamadı. Eğer dinleme aygıtı hareket ettirilebilen bir eşyaya yerleştirilirse odaya bir başkasının yerleştirilmesi gerekmez demişti Hammond. Oda temizdi. Daha doğrusu İngiliz ajanın deyimiyle sterildi. McAuliffe banyoya geçip aceleyle orayı da taradı ve suyu kapatıp seslendi. ''Bavulunu boşalttın mı?'' Bu kadar aptalca bir lafı niçin söylemişti? ''Araştırma gezilerine artık alıştım.'' diye yanıtladı Alice'ın. ''Tüm giysilerim buruşmayan kumaştan ve bekleyebilir.
Bahçeyi görmek istiyorum artık. Biraz acele et.
Banyodan çıkarken genç kadının balkon kapısını kapatıp perdeleri çektiğini gördü. Alison Booth gerektiği gibi davranıyor diye geçirdi içinden. Odada bir dinleme cihazı bulunca seni gözetleyeceklerini de hesaba katıp önlem al demişti hemen sık sık. Alison dikkatli yüzüne baktı.
Demek hazırsın. Galiba pek de iyi tıraş olamamışsın ama yine de fena görünmüyorsun. Hadi gidelim hayatım.
Koridora çıkınca Alison koluna girdi ve asansöre yaklaştılar. Alex ne zaman söze başlamak istese genç kadın onu susturuyordu.
Aşağıya inene kadar bekle diye yineliyordu alçak sesle.
Garson onları bir masaya oturtunca yer değiştirmelerini isteyen yine Alison olmuştu. Kadının yakın çevresinde palmiyeler ve başka bitkiler olmayan açıkta bir masayı seçtiğine dikkat etti Alex. Onlardan başka birkaç çift daha vardı ve dikkati çekecek yalnız bir erkek ya da kadın görünmüyordu. Genç kadının herkesi belli etmeden dikkatle incelediği duygusuna kapıldı McAuliffe. Garson içkilerini servis yapıp yanlarından ayrılınca Alison söze başladı.
''Sanırım artık şimdiye dek hiç sözünü etmediğimiz konulardan konuşmanın zamanı geldi.''
Alex ona sigara ikram edip kendi sigarasını yakarken vakit kazanmaya çalışıyordu ve her ikisi de bunun farkındaydı.
''Yukarıda yaptıklarımı gördüğün için üzgünüm. Pek üstüne durulacak bir şey değil aslında.'' Söylediklerim biraz komik kaçmıyor mu sevgilim? Çünkü neredeyse histeri krizi geçirecektin.
Çok güzel.
Güzel olan ne?
Bana sevgilim dedin.
Lütfen daha profesyonelce davranamaz mıyız?
Aman tanrım sen böyle misin yani?
Ben bir jeoloğum ya sen nesin?
McAuliffe ona aldırış etmedi. Yukarıdayken heyecanlandığımı söylemiştin, haklıydın. Ama senin hiç heyecanlanmadığın dikkatimi çekti. Benim elim ayağım birbirine karışırken sen hep doğru olanı yaptın.
Haklısın, elin ayağına dolaşmıştı. Alex beni işe almanı biri mi istedi senden?
Hayır, aslında ekibi almadan önce iyi düşünmemi istediler.
Bu da bir hile olabilirdi. İşe ihtiyacım vardı, ekibe katılabilmek için seninle yatağa girmeye bile hazırdım. Beni buna zorlamadığın için teşekkür ederim.
Senin hakkında hiçbir baskı olmadı. Yalnızca bir uyarı geldi ve bunun nedeni de eski kocanın para kazanmak için yaptığı yan işlerdi.
Tüm parasını böyle kazanır ve gelir vergisi ödemezdi. Ama Londra Üniversitesi Jeofizik Fakültesi'nin böyle bir bilgiye ulaşmış olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Kraliyet Tarih Derneği de bunu bilemez.
Sana hak veremem. Bu araştırmanın giderini dernek ve fakülte aracılığıyla hükümet karşılıyor. Hükümetler herhangi bir işe para yatırırken kullandıkları insanlar ve ödedikleri ücretlerle yakından ilgilenirler.
Alex böylesine rahat konuşabildiğine şaşırdı. Hammond'un dediği gibi kolayca mantıksal yanıtlar bulabiliyordu.
Yanıtlarını gerçeklere dayandır. Olabildiğince yalın konuş, sürekli yinelemişti bu sözleri.
Bu Amerikan vali sözleri bir tarafa bırakalım diyerek sigara paketine uzandı Alison. Herhalde yukarıda yaptıklarını açıklayacaksın.
Korktuğu başına gelmişti. Acaba Hammond'un dediği gibi davranabilecek miydi?
Açıklamaları olabildiğince kısa tut. Yalınlığa ve sağduyuya özen göster. Her seferinde aynısını tekrarla.
Genç kadının sigarasını yakıp elinden geldiğince sakin bir sesle yanıtladı.
Kingston'da bir sürü politik entrikalar dönüyor. Çoğu önemsizse de bazen işler sertleşiyor. Bu araştırma da çekememezlik filan gibi duygular yüzünden tartışmalara neden oldu. Gümrükte görmüştün. Bizim saygınlığımıza gölge düşürmek isteyenler var. Garip bir şey olduğunu düşündüğüm zaman kullanmam için vermişlerdi tarayıcıyı. Bu duyguya kapıldım ve sonunda haklı çıktım.
Alex içkisini bitirirken genç kadının tepkisini bekledi. Elinden geldiğince dürüst davrandığına inanıyordu.
Bavullarımızdan söz ediyorsun.
Evet, iddia ettikleri notun bir anlamı yoktu ve oteldeki görevli bavulların bizden hemen önce getirildiğini söyledi.
Oysa Palisados havaalanından 2 saat önce alınmışlardı.
Anlıyorum ama bir jeolojik araştırma niçin insanları böylesine aşırı davranışlara yönlendirsin? Buna inanmak çok güç, Alex.
Düşün biraz. Araştırmalar niçin yapılır? Genel olarak amacı nedir? Bazı insanlar inşaat yapmayı düşünüyordur, değil mi?
Bizimki gibi böylesine geniş alana yayılmış bir araştırmanın sonucu inşaat olamaz. Akademik açıdan bir inceleme olacağına inanıyorum. Başka bir şey?
Alison bir anda kala kaldı. Aman tanrım, eğer başka bir şey varsa inanılır gibi olmayacaktır.
Belki inananlar vardır ve eğer inanıyorlarsa neler yapacaklarını tahmin edebiliyor musun?
Alex garsona içkilerini tazelemesini işaret etti. Alison Booth'un ağzı şaşkınlıktan açık kalmıştı.
Milyonlar ve milyonlar, dedi genç kadın sakin bir sesle. Gördükleri her karış toprağı satın alırlar.
Tabii, eğer doğru yaptıklarına inanırlarsa.
Alex gözlerini çevrelerinde dolanan garsona dikmişti ve Alison uzanıp elini tutarak yüzüne bakmaya zorladı. Sonunda haklı çıkacaklar, değil mi?
Şimdilik kanıtım yok. Ben yalnızca Londra Üniversitesi ile bir anlaşma yaptım ve hem Kraliyet Tarih Derneği hem de Jamaika'da bakanlık bunu onayladı. Sonuçlardan nasıl yararlanacakları onların sorunu. Falcı olmadığına göre tümüyle olumsuz bir yanıt vermesinin anlamı yoktu.
Sana inanmıyorum. Sana özel talimatlar vermişler.
Hayır, yalnızca dikkatli davranmamı söylediler.
Şu tarayıcı gibi aygıtları yalnızca dikkatli davranmasını söyledikleri insanlara vermezler.
Ben de böyle düşünmüştüm ama biliyor musun Alison, ikimiz de hatalıyız. Günümüzde artık tarayıcılar olağan hale geldi. Özellikle uzak yörelerde iş yaparken. Güven duygusunun varlığı için iyi bir işaret değil ama ne yaparsın?
Mırıldandığı şarkının ritmine uyarak yürüyen garson içkilerini getirdi. Alison gözlerini hala Alex'ten ayırmamıştı.
McAuliffe pek emin olmamakla birlikte genç kadının kendisine inanmaya başladığını hissediyordu. Garson uzaklaşınca Alison sordu.
''Şimdi ne yapacaksın? Şu berbat nesneleri buldun. Ne yapacaksın onları?''
''Hiçbir şey. Yarın sabah bakanlığa bilgi vereceğim. Hepsi o kadar.''
''Yani onları yerinden çıkarıp parçalamayacak mısın? Olduğu yerde bırakacak mısın?''
Pek sevimli görünmüyordu ama Hammond kesin talimat vermişti. Eğer bir dinleme aygıtı bulursan yerinde bırak ve kullan. Nesneyi yok etmeden önce Victoria Park yakınındaki Talons adlı balıkçı dükkanına rapor verip gelecek talimatı beklemek zorundaydı.
Paramızı onlardan alıyoruz. Herhalde araştırmak isteyeceklerdir.
Ayrıca ne fark eder? Benim gizlim saklım yok.
Ve de olmayacak, dedi Alison imalı bir sesle, sonra da yavaşça elini çekti.
McAuliffe birdenbire durumun garipliğini fark etti. Hem komikti hem de değildi. Fikrimi değiştirip şimdi birini arasam hoşuna gidecek mi, diye sordu.
Alison'ın tatlı gülüşü ağır ağır yüzüne yayıldı. Yok, haksızlık ettim, sana inanıyorum. Tanıdığım en vurdum duymaz insansın. Ya son derece safsın ya da başka amaçların var. Odadayken çok fazla heyecanlandığın için başka amacın olduğuna inanmıyorum.
Tekrar genç adamın elini tuttu ve Alex diğer eliyle içkisini ağzına götürüp kadehini boşalttı.
Senin için tedirgin olmadığını sorabilir miyim? Artık söylemem gerek, bu açıklamayı sana borçluyum. Ben İngiltere'ye dönmeyeceğim Alex. En azından birkaç yıl dönemem. Çünkü uzun bir süre Interpol ile işbirliği yaptım. Şu küçük böcekleri yakından tanıdım. Dinleme aygıtlarına böcek diyorlardı.
McAuliffe midesinde korkunun yarattığı sızıyı tekrar hissetti. İngiliz istihbaratının Alison'ın geri dönmeyeceğine inandığını Hammond söylemişti. Julian Warfield ise araştırma konusu dışında başka katkılarından dolayı genç kadının yararlı olabileceğini düşündüklerini açıklamıştı.
Nasıl ve niçin olduğunu bilmiyordu ama Alison'ı birilerinin kullandığı kesindi. Tıpkı kendisinin kullanıldığı gibi.
''Nasıl oldu bu iş?'' diye sordu, gerektiği kadar şaşırmış görünerek.
Alison daha birinci yılı dolmadan evliliklerinin kötüye gittiğini anlattı. David'in kendisiyle mesleğini sürdürmek için katıldığı iş gizlileri nedeniyle evlendiğini çok önceden anlamıştı. Sanki birileri ona benimle evlenmesini, beni kullanmasını emretmiş gibiydi.
David karısının katıldığı projelerle yakından ilgileniyordu. Hiç beklenmedik, adı bilinmeyen ama yüksek ücret ödeyen şirketlerden durup dururken öneriler gelmeye başlamıştı. Ve her seferinde uzak ülkelerde araştırma yapması isteniyordu. Zaire, Türkiye ve Korsika'da bu nedenle bulundum. David de her geziye birkaç günlüğüne ya da haftalığına katıldı. Onunla ilk kez Korsika'da Capo Sannazzaro kıyısının açığında araştırma yaparken yüzleşmişti. David 2-3 hafta için tam araştırmanın ortasında gelmişti ve garip telefonlar, beklenmedik toplantılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Sanki her şey yeteneğinin sınırlarını zorlarmış gibi bunalıma girmişti. Bazıları küçük uçaklarla, diğerleri teknelerle Ajaccio'ya geliyorlar. David saatlerce ve bazen de günlerce ortadan kayboluyordu. Alison her akşam ekibin kaldığı otele dönüyordu. Ama kocası Korsika'da bulunuşunun tek nedeninin sevgi olmadığını gizlemeye bile çalışmıyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 97.